Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, Karanlığın Lordu. Bugün göstereceğim size Kanal İstanbul'un zifiri sonunu. Her kuşu tuttuk, bir leylek kaldı. Ve Kanal İstanbul'un temeli atıldı. O zaman sahne beton mikserlerinin, ekskavatörlerin, damperli kamyonların şov başlasın. İba! Aslında atılan temelin Kanal İstanbul'la alakası yoktu. Oradan geçecek yol, oraya yapılacak köprü 2006 yılında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı olarak projelendirilmişti. 2010 yılında onaylandı. Oysa Kanal İstanbul 2011 yılında açıklandı.
Başbakan öyle bir proje hazırladı ki hepimizi çıldırttı. Çılgın projesiyle herkesi gündemi kapsadı. Bütün televizyonlar, gazeteler sadece ondan söz eder oldu. Bu çılgın proje veyahut da İstanbul Kanalı diyelim.
Kanal İstanbul olmasaydı dahi bu köprü yapılacaktı. O zaman Kanal İstanbul'la ilgisi olmayan bir projeyi neden Kanal İstanbul'la ilgiliymiş gibi açıklarlar? Kanal İstanbul gibi devasa bir yatırımın sınırlı finansal kaynaklarımızı emeceği, ekonomiye yük getireceği belli. Hakikaten insan merak etmiyor değil. Yangından mal kaçırırcasına yapıyorlar kanalı. Bu parasızlıkta neyin inşaatı? Bu neyin telaşı? Marmara Denizi'ni saran müsilaj tabakası bile bizden akıllı. Hani filmlerde bu son büyük işimiz olacak, sonra bırakacağız derler ya. Ne alakaysa birden geldi aklıma. Şöyle bir ortamda böyle işlerle uğraşan başka bir ülke var mıdır acaba dünyada? Öte yandan her şey tamamlansa, ihaleler yapılsa, para bulunsa, kazı başlasa, hiç sorun çıkmasa, kanal en erken 2028 yılında açılacak. Ancak başlayacak çalışmaya. Şantiyeye dönecek İstanbul 7 yıl boyunca. Saatte 420, günde 1080 kamyon. İstanbul trafiğinde moloz ve harfiyat taşıyacak. Trafik yaşam biçimimiz olacak. Kazıdan çıkan toz İstanbul'un Avrupa yakasına yayılacak. Her gün 11 bin ton dinamit patlatılacak. İşin maliyetini kim hesaplamışsa, açıklanan ilk fizibilite raporunda sadece 75 milyar lira. Yani 8,5 milyar dolar bugünün parasıyla. Ayak bastı parasıdır o, bitmez o paraya. Her yapılan yap işlet devlet modelinde olduğu gibi bunda da gerçek maliyeti hesaplamak kolay değil. Ama birazdan geleceğim ayrıntılı olarak oraya. Bu temeli atılan köprü için hiçbir ayrıntı ortada yok. İhale davetiyeyle ama kaç araç geçecek belli değil. Ancak belli olan yapan şirketin elde edeceği gelir.
İhale tarihi 30 Haziran 2020, yapım süresi 3 yıl, işletme süresi 17 yıl. Yıllık garanti edilen gelir 100 milyon euro.
1.7 milyar euro 17 yılda. Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek 5 köprü daha var. Kara ve demiryolu ulaşımı sağlanacak. Çok yüksek olmak zorunda ki altından devasa gemiler geçecek. Sadece bu 6 köprünün tutarı bugünün parasıyla yaklaşık 105 milyar lira. Ama ucuz olarak gösteriyorlar 20 yıla yayınca. Bakın, daha kanal yok ortada. Gidecek para 105 milyar da. Bu köprü işleri çok çetrefilli. Mesela Osman Gazi Köprüsü. Japonlar 1.2 milyar dolara yaptılar. Onlar tam maliyeti açıklarlar. Morallerini bozarsanız harakiri falan yapıyorlar. İtiraz da edemiyorsun. Hadi faiz maliyetini ve kamulaştırma giderini en üst level'dan hesaplayalım. Bunları da faturaya dahil ederseniz 1.7 milyar dolar ediyor. Yollar var. Gebze, İzmir, Karayolu'nun geri kalan bütün her şeyi dahil müteahhitlik firmalarına 3.5 milyar dolara mal oldu. Yani 426 kilometrelik yolun maliyeti bu. Toplamda ne kadar harcandı? 5.2 milyar dolar. Zaman Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bunu 7 milyar dolar olarak açıkladı. Ve son noktayı tabii ki...
Maliyetine bunun 11 milyar dolar olan bu projenin...
diyerek koydu. Alınan kredilerin faizleriyle birlikte toplam maliyeti düştükten sonra firmalara kalan kar rakamı 5.8 milyar dolar. Yani buradan kanala dönüş yaparsak hesaplayamazsınız öyle köprü başına maliyetle. Adamlar her daim üzerine bindiriyorlar. Milyonlar, milyarlar havalarda uçuşuyor. Hem bir de doğa aşığı ya bunlar. Yabani hayvanların geçişi için ayrıca 6 köprü daha inşa edilecek. Yüksek yüksek. Yabani hayvanlar OGS mi kullanacaklar, KGS mi? Henüz bekliyorlar. Tabelayı koyunca anlayacaklar. Kaplumbağa hız limiti saatte 45 santimetre. Sahi nasıl olacak, bir daha düşünün. Ya da düşünmeyin, o sizin yerinize düşünmüştür. Çünkü o her şeyi tek başına düşünür. Küçük dağları, büyük dağları, hatta dağın fikrini bile kendi yarattığına inanır. Yahu şahsım yokken ülkede buzdolabı yoktu.
15 sene önce acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muydu?
Hadi buzdolabından geçelim. Kanal İstanbul'un ülke ekonomisini nasıl göçerteceğine gelelim. Kanal İstanbul yapılamayacağından değil. Parasını verdikten sonra kanalın altın kaplamasını da yaparsın. İstersen Sinop'tan girip Hatay'dan çıkarsın. Ülkeyi baştan başa oyarsın. Adını buram buram Anadolu Kanalı koyarsın. Parasıyla değil mi kardeşim? Ufak bir pürüz var ki parayı nereden bulacaksın? Hadi parayı buldun, yaptın. Karşılığında ne kazanacaksın? İstanbul ada olacak. Zekaya bak. Karşılığında çok para kazanılacak. Mesela ne kadar? Bakın şöyle hesaplıyorlar.
Eğer 50 bin trafik buradan geçirdiğimizde ki kanalımızın kapasitesi 68 bin yıllıktır. 100 bin dolar geçişten aldığımız zaman 5 milyar dolar yıllık gelirimiz olacak.
Sihirli kelime hesaplarımıza göre. Alıcılarınızla falan oynamayın, nefis hesaplamışlar. Gemi başına sadece 100 bin dolar alacaklar. Sezon indirimi valla. Matematiğin nirvanasına ulaştılar. Tam kahvedeki dayı muhabbet. Gemi başına 100 bin dolar, karısı da 5 bin lira kazansaydı iyi para valla. Geçen balık başına da 5 lira alsa tadında. Yırttık abicim, harcanıyor adamlar burada. Bence bu kanaldan 4 tane daha yapalım. 5'e tamamlayalım, yılda 25 milyar doları cebimize koyalım. Oysa bu tip kanallar uzun yolları kısaltarak zamandan ve yakıttan tasarruf etmek için yapılırlar. Nitekim 30 kilometre uzunluğunda neredeyse bedava, beleş, bile bedel bir İstanbul Boğazı var. İstanbul Boğazı'nın yıllık gelir tutarı 100 milyon dolar. İşletme gideri 43 milyon dolar, cebimize kalan net gelir 57 milyon dolar. Yıllar önce yapılan anlaşma böyle. Zamanın şartları öyle. Bu sayede hakimiyet sağladı bize. İleri sürdükleri kaza maza da hikaye. Eğer yeni bir tanesini organize etmezlerse son ölüm yaşanmış kaza 1994'te. Bundan tam 27 yıl önce. O günden bugüne boğazlardan yaklaşık 1 milyon gemi geçti. Ölümlü kaza falan da olmadı. Lavuğun biri yalıya çarptı. Neden kazalar azaldı? Bak cep telefonunu, gör teknolojiyi. Peki biz gidip de İstanbul Boğazı'ndan geçenlere 100 bin dolar farkla büyük seçim ister misiniz efendim diye sorsak, sonra da Kanal İstanbul'a yollasak. Nitekim o kanal Boğaz'dan 15 kilometre uzun olacak. Yolu kısaltacağına uzatacak. Boğaz'ın en dar yeri 700 metre genişliğinde. Kanalın genişliği 275 metre. Esas derinliği 20 metre 75 santimetre. Biraz sıksan boy verip çıkarsın. Dipten beton kazırsın. Örnek gösterdikleri Süveyş kanalı gemilerin yolunu 4300 kilometre kısaltıyor. Panama kanalı 10.000 kilometre kısaltıyor. Bizimki 15 kilometre uzatıyor. Onların alternatifi yok. Bununki bedava. Süveyş kanalı yılda 5 milyar dolar. Panama 2 milyar dolar kazanıyor. Peki ama soralım bakalım, Karadeniz'de kimin işi var? Kıyısı olan 5 ülkenin. Sayıyorum, bunlardan hangisi zengin bana söyleyin. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan. Sizce bu ülkeler yılda 5 milyar dolardan fazla maliyeti sineye çeker mi? Yoksa Boğaz'da bedava seyir keyfi sürer mi? Ya adamlar maliyetten kısmak için bir doların hesabını yapıyorlar. Üçüncü sınıf kumanya veriyorlar. Çin malı yedek parça kullanıyorlar. Onlar 100 bin doları duysalar, sizi temin ediyorum, Fatih'i örnek alırlar. Kanaldan geçmezler, gemileri karadan yürütürler. Zira Boğaz'dan geçen gemi adedi bile her geçen yıl azalıyor. 2007 yılında 56.606 gemi. 2020'de 38.404'e geriledi. Hadi pandemi salgın vardı falan diyelim. 2019'da 41.112. Tanker trafiği de azaldı. Parayı bırakan onlardı. Nedeni petrol boru hatları. Samsun Ceyhan petrol boru hattı yapılırsa boğazlardaki tanker trafiği neredeyse bitecek. Gemiler boğazdan geçmeye çalışıp vakit kaybetmeyecek. Samsun'da petrolü boşaltıp Ceyhan'da yüklemeyi yapacak. Ama yine de bu gemilerin tamamı boğazdan geçeceğine kanaldan geçse hesap tutmuyor yine. Para önemli değil, iş olsun torba da olsun. Sonuçta iktidar benim diyorsan Projenin etkileme alanı 136 kilometre kare. Aha, Büyükada 5.4 kilometre kare. Yani bu inşaat İstanbul'un içine 25 adet Büyükada yerleştirmekle eşdeğer. Ama kanal kazmak da etmeyecek. Mantık şöyle işleyecek. Yap, işle, devret sistemiyle altına tünel, üstüne köprü yaptıracaksın. Nitekim temel atmayı da yaptın. Garanti geçiş parasında anlaşacaksın. İşe giren şirketlerin zarar etme şansını ortadan kaldıracaksın. Ya ticarette hani karla zarar kardeşti? Bu projelerde zarar etme ihtimalin yok ki. Haliyle anlaşmayı dolar fiyatına endeksleyip 15-20 yılın altına imzanı atacaksın. Ya insanlar geçmezse? Üstüne geçiş garantisi koyacaksın. Müteahhitine arka çıkacaksın. Devlet müteahhitin arkasında mı bizim arkamızda mı belli değil ama darphane gibi para basıp ödeme yapacaksın. Ya işin açıkçası çok abartıyorlar be. Altı üstü bir kazıcık. Zaten kanal değil, kanalcık. Sonuçta aynı gemideyiz. He, sorarlarsa gemi değil, gemicikteyiz. Projenin yapımında dünya rant yatıyor. Kimseye yedirmeyiz. Bakın bu kanal iş yapsın diye inanın boğazı bile toprakla doldurur bunlar. O kadar. Oh, Katar'a satmışım mis gibi arsa. MHP de arka çıkıyor, çaktırma. Vatan toprağı zaten yol geçen hanı. Araplara satarım inşaatları. Katar emirinin sevgili anneciğinden Suudi iş adamlarına, yandaş müteahhitlerden siyasilere, kimlerin bölgede ucuz arsa kapattığı biliniyor. Ama yayınlama ve araştırma yasağı geldi. Gizli denildi. En büyük 5 arsa sahibinin 3'ü Arap asıllı. En büyük 20'de bu sayı 8'de. Bu ne ilgi böyle? Yallah ülkeme. Esas para nerede? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı planlara göre milyonlarca insan yönlendirilecek bölgeye. Sahi İstanbul için düşündükleri akıllarındaki nüfus ne? Kentin nüfusu 25 milyon mu olacak? Şehir bunu nasıl kaldıracak? Aman, bu İstanbul'un kuzeyini imara açacak inşaat projesi. İktidarında beton aşkı belli. Bir de bunu yeni proje diye anlatıyorlar. Türkiye'yi bugüne kadar krize sokan inşaatı tekrar kurtuluş reçetesi olarak sunuyorlar. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Belli ki panik içindeler. Yurt dışından zar zor yüksek maliyetle bulduğun kredileri yine betona gömüyorsun. Sonra da ekonominin düze çıkmasını bekliyorsun. Lan oğlum, hiç akıllanmıyorsun. Basit bir soruya birlikte cevap arayalım. Bir ülkenin ekonomisini istesen nasıl çökertirsin? Ona aslında ihtiyacı olmayan şeyleri satar veya yapmaya ikna edersin. Ta ki limitlerinin dibine borçlanana dek. Kanal İstanbul gibi getirisi olmayacak projelere milyarlarca dolar akıttırırsın. İşi yapanlar zengin olur, makinaları satanlar servetlerini katlar, ülke ise kaynaklarını boş yere harcadığı için fakirleşir, sefalete gider. Sahi şu para işine dönelim. Formül belli, yap, işlet, devret. Önce hüplet, sonra gümlet. Peki ihaleyi alan şirketler krediyi nereden alacaklar? İşte o biraz zor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı finans girişimi adında bir oluşumda. Devasa bankalarla anlaşma yapıyorlar. Ha, Türkiye'nin en büyük bankaları da bu anlaşmalara imza attılar. Yalnız sorun şuradaki. Kamu bankaları dahil Türkiye'deki bütün bankalar yurt dışından kredi alıyorlar. Anlaşmayı imzalamasa bile kanala kredi verirlerse yabancı bankalar bu anlaşmayı öne sürüp sendikasyonlarını yenilememe tehlikesi var. Hangi banka yönetimi bunu riske atar? İşin daha ilginç tarafı muhalefetin tepkisi. Bu projede yer alacak tüm şirketlere tehdit savurması. Önümüzdeki yıllar için açık kapı bırakmaması.
İSKİ'ye, sadece İSKİ'ye bugünün parasıyla en az 50 milyar liraya yakın bir maliyeti yüklemeye çalışıyorlar kanal dolayı. Yapmayacağız, net diyoruz, yapmayacağız. Deplase yapmayacağız, yapmayacağız, yapmayacağız.
Yine buradan açık ve net söylüyorum. Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir.
O ucube kanalı yapmalarına izin vermeyeceğiz. Buradan oranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen yerli ve yabancı her kim varsa onlara seslenmek istiyorum. Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz.
Bu ihanetlerin en acılarından bir tanesi Kanal İstanbul projesidir.
Kanal İstanbul diyor. Niye? Bu memleketin yarınlarını siz riske atamazsınız.
Kanal İstanbul bir emlak projesi, bir rant projesi, Katar'la işbirliği projesi.
Kanal İstanbul projesi. Buradaki arsalar ranta kurban edildi. Buradaki arsalar parsellendi.
Peki bunca demeçten sonra ya iktidar değişirse? Kamu bankaları değişen yönetimiyle birlikte verdikleri kredileri geri çağırıp ya kaynağı keserse? Bu işin yaş olduğunu keşke biri şirketlere söylese. Mahkeme mahkeme yıllarca sürünmese. Hangi banka, hangi şirket sermayeyi yükler kediye? Esas soru. Kanal İstanbul projesi hangi mali kaynaklarla, hangi problemi çözmek için üretilmiş bir projedir? İklim, habitat, ekosistem, flora, fauna. Montre Sözleşmesi, Ulusal Güvenlik Kara Lojistiği, Jeostrateji Deprem. Aman bunlar da neymiş ki? Ver parayı gör kanalı, ne kazanılacağını söyleyeyim. Hilafsız inşaat. Kimin kazanacağını söyleyeyim? Yandaş müteahhit grupları ve ortağı. Ortalığı betona gömecekler. Yanına apartman dikecekler, gölgesinde fatura kesecekler. Başka da hiçbir şey kazanmayacak ülke. Her yıl milyonlarca dolar sadece bakımına harcanacak. İyi de ülkede para yok ki. Vatandaş gitsin kanalı kemirsin, suyunu içsin. Sonra da 2053 hedeflerini beklesin. Şu maliyet işini bir mercek altına almalı. Açıklanan fizibilite raporunda projenin inşaat maliyeti 60 milyar lira. Deplasmanlar ve geçişler yaklaşık 15 milyar lira. Toplamışlar, çıkarmışlar size 75 milyar lira maliyet. Sonraki açıklamalarda Kanal İstanbul projesi için yatırım tutarları, işletme masrafları, gelirler ve finansal maliyetleri ayrı ayrı analiz edilerek toplamda 21 milyar dolar olarak gösterildi. Nitekim Fransa'nın en önemli emlak fuarlarından Cannes'da yapılan da Kanal İstanbul'u pazarlarken 65 milyar dolarlık proje denildi. Ama biz yine de resmi olan 21 milyar dolardan gidelim. Bu bedelin 17 milyar dolarlık kısmı kanalın yapım maliyeti. Köprüler, betonlar, demir döşemeler ve hafriyatın maliyeti. ÇED raporunda açıkladılar bunu. 17 milyar tutuyor. Kanal İstanbul'un yıkıcı etkilerinden biri de birçok altyapı tesisini, ulaşımı, İGDAŞ hatlarını, enerji nakil hatlarını, petrol ve gaz hatlarını, İSKİ hatlarını, işte kanalizasyon, içme suyu, telekomünikasyon internet hatlarını ve bunların sisteminin tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Buna deplase deniyor. Hızlı bir aktarımla yer değişikliğinin çarçabuk bitirilmesi lazım. İşte bu işin büyüklüğü 4.4 milyar dolar. Sadece bunlar bile açıklanan maliyeti yine geçti. Devlet vergi koyup 400 milyon dolar isteyecek. Klasik hayırsız dayı misali. Sizde fazla varsa verin, bir yerden ödeme bekliyorum. Alınca geri veririm. Tam 7 finansman senaryosu hazırlamışlar. Senaryoların tamamında 7 yıllık inşaat ve yatırım dönemi boyunca krediler için ana para ödemesi yapılmayacak. Sahi öyle bir kredi verecek banka var mı? Kredilerin geri ödeme dönemleri 13 ile 25 yıl arasına yayılacak. Arkadaş nasıl bir rüya görüyorsunuz? Türkiye tarihinde görmediği bir krediyi bu şartlarla alacak. Oldu canım, ben döneceğim sana. Eğer ki bir ülke Amerika, İngiltere, Çin falan bizzat devlet garantisiyle arka çıkmazsa bu krediyi bu şartlarla verecek kurum bulamazsın dünyada. Ya raporu hazırlarken hiç mi sormadınız bankacıya? Sahi nasıl bir zeka imza attı bu rapora? Onu bana çağırsana. Elimde nadide bir Galata Köprüsü var satılacak. Eminim ona bayılacak. Türkiye en iyimser tahminle dolar bazında %5 faizle kredi bulduğunu düşünün. Bu faiz oranıyla kredi bulması imkansız ama hadi iyi günüme denk geldi. Kaba bir hesapla yıllık 1 milyar dolar faiz ödeyecek. 7 yıl için 7 milyar dolar. Bunun anlamı 7 yılda 7 Avrasya tüneli ana para hariç sadece faize gidecek. Yapmak için aradığım parayı 20 milyar dolara yuvarla. Kredinin geri ödenmesi şartlara göre değişse de vade sonunda tutar yaklaşık 40 milyar doları bulacak. Bugünkü kurla hesaplarsak 350 milyar lira. Hem böyle deyince hayal edemiyorsunuz ama geçen gün yurt dışından sukukla borçlandık. İslami finansman. Borç bulduk diye sevindik, televizyonlara haber yaptık. İşte o paracık 22 milyar lira. Bize ne kadar lazım? 350 milyar lira. Ona sevindik. Demek bunu bulsak çıplak koşacağız sokakta. Ayrıca Kanal İstanbul için öngörülen maliyet daha önceki altyapı projelerinde olduğu gibi çok iyimser bir rakam. Maliyetinin nihai aşamasında klasik olarak çıkar 2-3 katına. Ama şundan eminim ki Türkiye hazinesi bu projenin altında kalacak. Matematik öyle diyor. Parayı kara delik gibi yutacaklar. Yanlarına kurulacak şehirler. En ucuzundan TOKİ maliyetine göre en az 15 milyar dolar da oradan. Ya bakın, bu saydıklarım sadece harcamalar. Bir de kaybettiklerimiz var. Sazlıdere Barajı. Maliyeti 400 milyon dolar. Yarısından fazlası işlevsiz kalacak. Gitti mi 200 milyon dolar? Ya tarım ve orada yaşayan insanların maliyeti. Proje milyonlarca metrekarelik tarım ve orman alanını sonsuza dek ortadan kaldırıyor. Ne kadar bir ağacın bedeli? Bunların hepsini oturdum, hesapladım ve bulduğum rakam 35-40 milyar dolar arası. Benim ana param buysa faizi hiç hesaplama. Peki bu kadar konuşuyorlar, parasını ceplerinden mi veriyorlar? Sahi nasıl hesaplıyorlar? Aman tabii ki vatandaşa bindirecekler. İşte bu proje Türkiye ekonomisinin neden düzelmeyeceğini görmek için analizi açık, sizleri bizleri bekliyor. Bakmak bile yeterli, laf kalabalığı gerisi. Bitirdik videoyu iyi mi? Haddimi bilirim. Siz yokken videolar da yok. Bu kadar basit. Seyretmeniz, anneannenize, dedenize seyrettirmeniz, abone olup katıla basıp destek vermeniz, hele Instagram'da, Twitter'da Murat Muratoğlu diye arayıp bulup takip etmeniz karanlık güce güç katacak. Kalbim her zaman sizinle, güç bizimle olacak.
Podcast dinle.